Herkese merhaba. Daha önce hiç tanışmadıysak, ben Scott. Biliyorsanız tabii ki ben Türk değilim, Amerikalıyım. Ama çok teşekkürler. Ama Türkiye'de 6'da bir öğrenci olarak burada kaldım ve memleketim Doğu Karadeniz çok benzer. O yüzden bir Amerikalı Karadenizlisiyim. Öyle işte ama aksanım öyle değil. Evet. Harika bir eşim ve kızım var ve doğacak bebeğimizi de bekliyoruz. Öncelikle, teşekkürler. Mayıs'ta bekliyoruz, dört gözle. Öncelikle sizler bir hikaye anlatmak istiyorum. 2010 yılında annemin ailesi büyük babam için bir töreni düzenlemiştir. Ona saygı göstermemiz için bir araya geldik. Çünkü o günü onun 100. doğum günüdür. Ona saygı göstermemiz için onu hikaye hakkında anlattık. Ne kadar iyi adam olduğunu ve ne yaptığını hayatında hikayeler anlatmak istedi. Çok dürüst bir adam ve iyi bir Hristiyan. Çok çalışkan ve 6 çocuk babasıdır. Fakat o kutlama onun adasına olmasına rağmen kendisini orada değildir. Neden peki? Çünkü aslında 7 yıl önce ölmüştü. Fakat yine de doğum günü için bir araya geldik. Çünkü ona saygı göstermek istedik. Ona saygı göstermemiz şeklimizi onu ve hayatı anmakla. Hayata hakkında hikayeler anlattık. Büyük babam 8. sınıftan sonra okulu bırakmış ve sonra 2. Dünya Savaşı'ndan önce Deniz Kuvvetleri'ne katılmış. Sonra itfaiye eri olarak çalışmış ve sonra itfaiye şefi görev getirildi. Aynı zamanda çiftçiliğe başladı ve birkaç yıl sonra büyük bir mandıra kurdu. Ek olarak da bazen pazarlar, kiliselerde vaaz verdi. Çok meşgul bir adamdı. Aynı zamanda büyük babam ve büyük annem çocuklara İncil'i de öğretti. Sonuç olarak o çocuklar, bir amcam ve teyzeler, hala İsa'nın yolundalar. Ve çok çalışmasının sayesinde bütün üniversiteyi boyunca destekledi. Çok iyi bir miras bıraktı. Mezmur, bizler onu anmak için onun ailesi olarak bir araya gelmişti. Bu hikayeyi size anlatıyorum. Çünkü İsrailliler de aynı şey yapardı. Ama bir aile üyesi anmaktansa Tanrı anmak için bir araya geldiler. Rabbin yaptığı şeyler anmak için bir araya geldiler. Bizler de bir Hristiyan ailesi olarak Tanrı bunu yapmamızı ister. Bugün Mezmurlar 116'ya bakacağız. Bu mezmur tamamıyla Tanrı'nın yaptıklarını anmakla ilgili. Ne yaptığını ve Rabbin bütün yaptıklarını anmaklıdır. Bizi ölümden nasıl koruduğunu anırız. Biz o kadar çaresizken bizi duyması ister. Biz Rab'e bunlar yapmak için şükranlarımızı sunarız ve biz tüm bunlar için İsa yapıyoruz. Birkaç şeyler mezmurlar hakkında anlatmak istiyorum. Mezmurlar Tanrı için yazılmış ilahiler, sadece sözler değildir. Bu mezmurlar tüm insan duygular bulabilirsiniz. Öfke, keyif, mutluluk, üzüntü, endişe, kutlama, her ne varsa olsun. Bu mezmurda Davut'un tüm duygular Tanrı'ya tanımladığını görüyoruz. Ama sadece bu duygular tanımlamıyor. Aslında onlar aracılığıyla Tanrı'ya tapınıyor. Bizler sevinç, üzüntü, korku ve kutlama gibi nedenlerle tapınırız. Şimdi hep beraber Tanrı'ya tüm hayatımızı boyunca nasıl tapınabileceğimizi büyük bir örnek göreceğiz. Hem Davut'un hayatında hem de Rabbisa'nın hayatındadır. Bu mezmur yalnızca kitaptaki sözlerde değildir. Aynı zamanda bir şarkının sözleridir. O İsrailliler Tanrı'nın yad edildiği festivallerde ve bayramlarda söylenmişti. Maalesef bugüne kadar o mezmurun bestesi ulaşamadı. Keşke değil mi o tapınma önderler? Çok iyi bir şey. Ama tabii ki bütün kutsal kitap gibi bu sözler sonsuza dek korunacaktır. Bu mezmur 116 İsrail'de bir ulusal bayram günü söylenmiştir. Bu bölüm mezmurun 113'dan 118'e kadar Yahudilerin hamursuz bayramında bir kuzu kurban edilirken söylenmişti. Şimdi çok büyük bir grup kocaman bir sofrada birbirine ilahiler söylediklerini hayal etmenizi istiyorum. Çok eğlenceli bir zaman değil mi? Biz ilk grup ayete bir bakalım. Birinciden dördüncüye kadar ekrana gösterir misiniz? Şekiller. Rabbi seviyorum. Çünkü o feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ondan sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölüler diyarının kabusu yakamaya yapışmıştı. Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman Rab'e yakardım. Aman ya Rab, kurtar canımı dedim. Bu ilk ayetler Davut Rab'e yüceltiyor. O mezmurun konusu Davut'un dertleri ve Tanrı'nın onu nasıl yardım ettiğini hakkındadır. Burada onun dert ve ızdırban içinde düştüğün zaman ki Rab Davut'un yalvarmalarını duydu ve sonuç olarak Davut ne yapmaya bir karar verdi. Tabii ki Davut'un hayat boyunca çok büyük sorunlar, korkunç dertlerle uğraşıp ve durdu. Daha 14 yaşındayken Davut İsrail'in kralı olacağını söylenmişti. Yeruşalim için çok büyük bir zafer kazandı. Ve hatta daha genç bir delikanlıyken dev Goliat'ı taşlar atarak öldürdü. Ama bir süre sonra İsrail'in kralı olan Saul ona öldürmeye karar verdi. Davut'u kıskanıyordu çünkü Tanrı'nın Saul bir kral olarak yetersiz olduğunu biliyordu. Davut'un hayatını Saul'un elinden kurtarması için kaçtı ve bir süre mağaralardan saklanmak zorunda kaldı. O zaman da düşmanlar olan Filistinlerine eline sığındı. Onlardan kaçmak için deli taklidi bile yaptı. Çok güzel bir sonuç değil mi? Yani bir başımıza gelen bir sorun ve problem varsa deli taklidi yapsın. Bundan en büyük bir ders alacağız. Evet. O şimdi tam bir Ferrari'di. Saul onun kaçmasına yardım eden herkesin o bu arada bir rahibi ve onun ailesi bile idam ettirdi. Ama sonunda Tanrı Davut'a ulaştı. 30 yaşında Yahudinin kral oldu ve 38 yaşında tüm İsrail'in. Tanrı Davut'un İsrail tarihindeki en büyük kral yaptı. Çünkü çok güvenlidir ve Tanrı'ya seslendi. Tanrı'nın bizler korkunç zorluklardan nasıl kurtardığını hatırlamamız gerek. Ayet 3 der ki, ölüm iplerini dolaşmıştım. Ölüler diyarının kabusu yakamaya yapışmıştı. Sıkıntıya, acıya gömülmüştü. Davut ölümün eşiğine gelen bir acı hissetti. Tamamen ümitsizdi. Tamamen çaresizdi. Sanki cehennemdeymiş hissetti. Hiç tamamen bu kadar ümitsiz kaldınız mı? Sanki yani şu anda yaşamak istemiyorum ki. Keşke ölmeseydim diye düşündünüz mü? Durum bilmiyorum. Belki çok hastaydınız. Belki ekonomik problemleriniz vardı. Belki ailenizden birini kaybetmiştiniz ve siz de yaşamak istemiştiniz. Belki çok yakın bir arkadaşınız ve aileden birisi sizi ihanet etmişti. Ama ne durumda? Davut ne yapardı? Sadece yapabileceği tek şey. Davut Tanrı'ya seslendi. Ayet 4'te olduğu gibi. Bununla ilgili kilisemizden bir örnek paylaşmak istiyorum. Evet, 2 ay önce kardeşimiz Filiz... Nerede? Tamam, çıkardı. Hatırlıyor musunuz? Çok güzel bir tanıklık bizimle paylaştı. Çok hastaydı ve ciddi bir ameliyata ihtiyacı vardı. O yüzden kilisedeki herkesin onun kurtarması için dua etmelerini istedi. İyileştirmek için dua etmelerini istedi. Sonuç olarak ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Doktora gittiğinde o doktor şaşkınlık içerisindeydi. Çünkü tamamen iyileşmişti. İnanmadı, inanılmaz bir mucize. Evet, çok güzel bir şeydir. Tabii ki Filiz kesinlikle korku içerisindeydi ve belki ümitsiz kendini hissetti. Ama ona rağmen Tanrı'ya seslendi ve Tanrı'ya onu kurtardı, iyileşmişti. Çok güzel bir işte bir imanın örnektir. Şimdi anlatacağım bu bölüm İsa'nın hayatıyla ilgili ayrıca bir kehanettir. O da büyük acı çekti. Tanrı'ya seslendi. İsa çarmıya gelmişti. Sonunda canını verdi ve 3 gün boyunca ölüydü. Mümkün olabilecek en kötü durumdaydı. Ama o zaman da Tanrı müdahale etti ve onu kurtardı. İsa en berbat acıların içindeyken dahi Rab'be güvenmenin en güzel örneklerden biridir. Getsemane bahçesinde Tanrı'ya dua ettiğinde ruhun öylesine hengame içerisindeyken aslında kan terliyordu. Arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum ki bu bir metafor değil. Aslında kan terlemek mümkündür. Bu durum hematidrosis olarak bilinen bir durum ve çok yüksek derece strese bağlayan olarak gerçekleşir. Ama ne kadar berbat acı çekmesine rağmen Rab İsa ne diyor? Luka 22:42'de Baba, senin isteğini uygunsa bu kiyaseyi benden uzaklaşır. Yine de benim değil, senin isteğini olsun. Bir sonraki bölüme bakalım. Ayet 5'ten ayet 11'e kadar. Tamam. Rab lütufkar ve adildir. Sevecendir Tanrımız. Rab'i saf insanlara korur. Tükendiğimiz zaman beni kurtardı. Ey canım yine huzura kavuş. Çünkü Rab sana iyilik etti. Sen ya Rab canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın. Yaşayanların diyarında Rab'in huzurunda yürüyeceğim. İman ettim, büyük acı çekiyorum dediğim zaman bile şaşkınlık içinde bütün insanlara yalancı dedim. Ayet 5'te Davut Rab'e seslendiğinde ne olduğunu bakalım. O ayet 5'te. Tanrı onu kurtardı ve zarif ve merhametlidir. O saf insanlar korur. Burada saf aptal anlamına gelmiyor. Aslında bir içtenlikle saf imana sahip olan kimselerdir. Ayet 5'te ayet 8'de onun önü ölümden kurtardığını söyler. Davut ölümün eşine gelmekten endişelidir. Ölmüş gibi kendini hissetti. Çok endişelidir ve umutsuzdu. Ama Davut müteşekkirlerdi sonunda. Çünkü acı çekti ve Rab onu kurtardı. Bence gördüğüm kadarıyla acı çekmiş insanlar, ölümün eşiğine gelmiş insanlar, hiç acı çekmemiş insanlar da daha müteşekkirlerdir, daha minnettarlar. Çünkü Rab acı çekerek, Rab bizi kurtararak, Rab bizi ulaşarak imanımız büyütüyor. Yani Filiz'in yaşadığı ölümlerden, yani bir iyileştirmekten imanın büyüttüğünü düşünüyor musunuz? Tabii ki büyüttü. Ama hiç acı çekmezsek nasıl bir kurtarıcı gerektiğini biliyoruz. Çok zor bir şey. Bu bölümde hatırlaması gereken önemli noktalar var. Bir Hristiyan hayatındaki zorluklardan dürüst olmalıyız. Hepimiz acı çekeriz. Mükemmel bir hayat sahibi olan değildir. Bir Hristiyan her zaman mutlu olan kişi demek değildir. Her zaman gülen kişi demek değildir. Hiçbir problem olmayan bir kişi demek değildir bir Hristiyan hayatı. Acı çekmeye kaçınmak daha iyi Hristiyan olduğumuzu anlamına gelmez. Yani bu noktada Aziz Paulus çektiği acılarla çok dürüst. Paulus acılarla ilgili şöyle anlatıyor. Hayatında bir Hristiyan sayesinde yüzündü. O dövüldü, mavetildi, kamçılandı, taşlandı, alay edildi. 2. Korintliler 1. bölümde 8. göre o kadar acı çekti ki hayatın eşitliğine olan ümidi yitirdi. O yüzden karşılaştığımız olaylardan, sıkıntılardan dürüst olmalıyız. Neyse ki Tanrı gözlerimizi gözyaşlarından korur. 8. ayette o bizi üzüntü içinde Tanrı asla terk etmez. Tanrı acı çektiğimizde bizi mutluluk vererek onun gücünü gösterir. 2. Korintliler 12. bölümünde onda şöyle der. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Tanrı bizi üzüntü içinde mutluluk verir. Hatta sevdiklerimizi öldüğünde, hatta tüm paramızı kaybettiğimizde, ne olursa olsun Tanrı üzüntümü içinde dürüst olmamızı ister. Ancak sonsuza kadar üzüntü içinde kalmayız. Rab bizi bundan korudu çünkü ondan mutluluğumuz var. Mutluluk bu bölümdeki diğer ayetlerin konusudur. Bu ayetlerin Tanrı'ya tapınarak saygı gösterdiğimiz söylerler. Ona üzüntüyle saygı göstermiyoruz. Ayet 12'den 14'e şöyle yazar. Ne karşılık verebilirim? Rab'e bana yaptığı onca iyilik için kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp Rab'e sesleneceğim. Bütün halkın önünde Rab'e adadıklarımı yerine getireceğim. Bu ayetler ne anlama geliyor? Hüznü üstesinde neşeyle ve övgülerle ve dualarıyla gelmeliyiz. Bazen yalnızca hüznü hissederiz ve Tanrı bizim hüznün üstesinde gelmemize istediğini unuturuz. Aslında bunu Türkiye'de unutmak daha da kolay. Yani Türk kültürü ve şarkılar ve filmlerde bazı zaman hüzne aşılamak ve sanki insanlar kederlendirmek için yapılmış gibi. Yine söyleyeyim. Hüznümüzü Tanrı'ya söylemek yanlış bir şey değildir. Tabii ki dürüst olmalıyız. Hüznü hissettiğimizde Tanrı'ya açık ve net bir şekilde söylemeliyiz. Tabii ki Davut'un tüm bunlar yapıyor. O dürüst noktasında düştüğün zaman da Tanrı'ya açık söylüyor. Mezmur 13.1 şöyle der. Ne zamana dek ya Rab? Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ancak biz Tanrı hüzünle yüceltmiyoruz. Tanrı'ya övgülerle tapınırız. Tanrı dualarlarımı tapınırız. Sevinçlerimizle tapınırız. Tanrı tapındığımız Tanrı bizi sever ve kutsamak ister. O bizi kutsar ki belki ona tapınabiliriz. Yabancı olarak bu noktada Türk kültürü eleştirmek istemiyorum. Fakat başka Türk Hristiyanlar Türk kilisesini olgunlaştırmak için hüznü gelebilmesini çok önemli olduğunu söyledi. Bir Türk yazarın Türk teolojisine doğru adıyla bir kitabından bahsetmek istiyorum. Çok iyi bir kitabını tavsiye ederim. Yazar Ziemeral şöyle yazıyor. Türk kilisesi, Türk halkında müjdenin hüznün üstesinden gelebileceğini göstermeyi amaçlamalıdır. Böylece bu kültüre müjdeyi uygulayabiliriz. Yazar ümitimiz Tanrı'da bulduğunu hatırlatarak şöyle devam ediyor. Bu pasaj biraz uzun ama konuştuklarımızdan geçerli ve faydalı. O yüzden ben okuyacağım. Ben kişisel olarak bugünlerde ülkemizde en çok konuşulan en temel kültürel sorunumuzu ve arayışımız umut olduğuna inanıyorum. En son ekonomik kriz, işsizlik ve politik rahatsızlıklar bizler korkutmaya devam ediyor. Neye güvenebiliriz? Para biriktiriyoruz güven için ama paramız koyduğumuz bankalar batıyor. İş kariyeri yapıyoruz ama bir andan işsiz kalıyoruz. Milli piyango biletleri tarihinde hiç olmadığı kadar çok satılıyor ve aynı zamanda hemen hemen her gün bir intihar haber yaygınlanıyor gazetelerde. Şarkılarımızın çoğu dipteyim, depresyondayım diyor ve karşı cins sevgisini bu arayış durdurmaya bir çözüm olarak gösteriyor. Bu yüzden ben tüm yüreğimle Mesih inancının tüm bu alternatiflerin arasında bir altın madeni olduğunu ve İsa'nın da günahımızın kaldıran kurtarıcı yönün ilk planda öne çıkarılmasını yerine İsa bizim tek ümidimiz kavramının Türk teolojisine en temel yapı taşlarından birisi olması gerektiğini inanıyorum. Yani derin bir nefes alacağım. Çok uzun bir pasaj. Türkçe okumak, yazmak gibi çok zor bir iş. Cümleler çok uzun. Müjdeyi insanlar için gerçeği dönüştürmenin en iyi yollardan biri onlara göstermeliyiz. Onlara müjdenin hüzne bir cevap olduğunu göstermeliyiz bu noktada. Ayetlerin son bölümüne bir bakalım. 15'ten 19'a kadar. Rabbin gözünde değerlidir. Sarı kullarının ölümü. Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum, kulun hizmetçinin oğluyum. Sen çözdün bağlarımı. Ya Rab, sana seslenecek, şükran kurbanı sunacağım. Rab'e adadıklarımı yerine getireceğim bütün halkın önünde. Rab'in tapınağının avlularında senin ortak yerinde eğerüşelim. Rab'e övgüler sunun. Bizler ne zaman sıkıntı içinde olsak Tanrı'ya seslenebiliriz. O her şeyin sahibidir. Zorluklar içindeyken ondan bizi kurtarmasını istediğimizi onu rahatsız etmeyiz. Yani Rab İsa elçilerin şöyle anlatıyor. Şimdiye dek bir şey benim adımla dilemediniz. Dileyin alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Ona seslenerek bizi kurtarması için hiç rahatsız etmeyiz. Çünkü Rab'in her şey sahibidir. Yaşamak için yeterli para olma sahibi olma konusunda endişeli misiniz? Dua et, belki Rab sizi kutsayacaktır. Hasta mısınız? İyileşmek için Tanrı'ya dua et. Belki o noktada iyileştirecektir. Yani filizin karşıladığını durum gibi. Günahların kontrol altında mısınız? Yani bağımlılık, cinsel günahlar, öfke, yalan, hile, ne olsa dua et, Tanrı sizi ulaşacaktır. Aynı şekilde sıkıntı içindekilerine açık olalım. Tanrı bizi içtenlikle himaye ettiği gibi onlarla himaye etmeliyiz. Tanrı bize verdiğini, sevgisini ve mutluluk onlarda göstermeliyiz. Mesela etrafınızdaki bir kişi hasta mı? Onlara ellerini uzatsın, belki Rab onlara iyileştirecektir. Ailenizde bir kişi ekonomik yardıma ihtiyacı olan var mı? İmkanınız varsa versin onlara. Kapanışta bir şey belirtmek istiyorum. Bu mezmurlar tüm konuştuklarımızın sadece Tanrı ile ilişkimizle alakalı değildir. Aslında Rab İsa'ya olan bir ibadet ve işarettir. Çünkü Rab İsa mezmurlarının arkasındadır. Tüm mezmurların arkasındadır. Peygamber sözler, metaforlar onun aracılığıyla daha iyi anlayabiliriz. O ayrıca burada tüm konuştuklarımızın tamamlayıcısıdır. Davut Tanrı'ya onu ölümün ellerinden kurtarması için dua etti. Ama Rab İsa en büyük kurtarışı gördü. Çünkü Tanrı ölümden kurtardı, ölümden diriltti. Davut Tanrı'nın varlığını yeminlerini yerine getirerek ibadet eder, tapınır. Fakat Rab İsa Tanrı'nın sağ yanında oturarak Tanrı'ya tapınıyor, ibadet eder. Davut sıkıntı anında, zorlu zamanında Tanrı'ya dua ediyor. Ama Rab İsa Tanrı'yla konuşmayla asla bırakmadı. Durmaksızın ibadet eder. Rab İsa dünyadayken Tanrı'ya mesela bir birgelikte yardım etmesini istedi. Sürekli dua ediyor. Sıklıkla tüm gece boyunca dua etti. Ve dua etmek için sessiz köşeler çekildi. Rab İsa çarmıya gelmek üzere yakalamadan hemen önce Tanrı'dan çarmının üstesinde gelebilmesi sağlayacak bir gücü vermesi için dua etti. Sürekli dua ediyor her noktada. Mutluluk, acı çektiğinde sürekli dua etti. Hatırlayalım ki Tanrı bizi acılarımızdan, şükretlerimizden, kutlamalarımızdan dinler. Bütün bunlar önemser çünkü İsa bunların hepsini deneyimledi. Yani hayatımız boyunca yaşadığımız ne varsa, acılar, şükranlar, kutlama, gözlerinizi İsa'ya çevirin. Çünkü en büyük örneğimiz Rab İsa ve daima Tanrı'ya işaret ediyor. Bu noktada kapanış olarak konumuz mahsus olan ben dua edelim arkadaşlar. Ya Rab, evet Mesih herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna olup dirilen Mesih için yaşasınlar. Ya Rab, kendimize ait değiliz. Rab İsa ve sana aitiz. O yüzden bütün varlığımızla, bütün paramızla, bütün vakitimizle, bütün armağanımızla size teslim etmek istiyoruz Rab. Çünkü hayatımız da bizim için değil, senin için, sana ait. O yüzden bütün konuştuklarımıza bu hafta boyunca uygulamak için lütfen senin gücünü bize doldursun. Kutsal ruh üzerimizde insin. Onun için dua ediyoruz Rab. Çünkü gücümüz yetersiz ama gücünün hayatımızda yeterdir. Lütfen Rab İsa'nın bütün şeylerin uygulamak için dua ediyoruz. Amin.